Ayrım 35.
Sarı kurt, askerleri darmadağın etmiştik, tozlarını havaya savurmuştuk, diyordu. Büyük bir korkuyla ırmağın öte yakasına kaçmak zorunda kaldılar. Sarhoş gibiydiler. Hatta bazılarının sarhoşluktan öldüğünü sandık. Askerler bir howitzer yerleştirmeye çalışırken, misperçeler üşüşüp topu ele geçirdiler ve tahrip ettiler. Savaşçılardan biri tüfeğini Albay Gibbon'a doğrulttu ve onu çifte aksak yapıverdi. Bunlar olup biterken Joseph kampı toplamıştı. Bir avuç savaşçı Gibbon'un askerlerini kaya ve tomruklardan yapılmış uydurma bir barikatın arkasına sıkıştırmış, göz açtırmazken nesperçiler kaçmayı başardılar. Güneye dönerek Kanada'dan uzaklaşmışlardı. Çünkü ancak böylelikle takipçilerden kurtulabileceklerini sanıyorlardı. Çatışmalarda askerlerin 30'unu öldürmüşler, en azından 40'ını da yaralamışlardı. Ne var ki Gibbon'un acımasız saldırıda 3'te 2'sinden fazlası kadın ve çocuk olan 80 nesperçede ölmüştü. Gövdeleri kurşunlardan delik deşik, kafaları postal ve dipçiklerle ezilmiş 60 kadar kadın ve çocuk kaybetmişlerdi. Sarı kurt havada keder bulutlarının dolandığından söz ediyordu. Askerler çılgıncasına davranıyordu. General Howard taze süvari birlikleriyle yetişmeseydi, nesperçe artçıları Gibbon'un barikatın arkasına sıkışmış askerlerini açlıktan öldürteceklerdi. Aceleyle geri çekilen savaşçılar Joseph'a yetişerek tek kollu savaş reisinin yeniden peşlerine düştürdüğünü bildirdiler. Joseph, "Elimizden geldiği kadar çabuk geri çekildik," diyordu. 6 gün sonra General Howard bize iyice yaklaştı. Saldırdık ve atlarıyla katırlarının hemen hepsini ele geçirdik. Gerçekte ele geçirdikleri hayvanların çoğu katırdı. Ama bunlar Howard'ın erzak ve cephanesini taşıyan yük hayvanlarıydı. Batı çıka yürüyen askerleri geride bırakan Kızılderililer 22 Ağustos'ta Targi geçidinden geçerek Yellowstone Park'a girdiler. 5 yıl önce Washington'daki Yüce Meclis Yellowstone bölgesini ülkenin ilk ulusal parkı ilan etmişti. 1877 yazında ise serüven düşkünü ilk Amerikan gezginleri bölgenin doğal güzellikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlardı. Bunların arasında büyük savaşçı Sherman da vardı. Sayıları 300'ü bulmayan nesperçe savaşçısının kadın ve çocuklarının yükünü de taşıyarak tüm Kuzeydoğu ordusunu nasıl serseme çevirdiğini yerinde öğrenebilmek için batıya bir denetleme gezisi yapmaktaydı. Sherman, kaçan Kızılderililerin Yellowstone Park arazisinden üstelik neredeyse konforlu kampından görebileceği kadar yakından geçtiklerini öğrenince, çevredeki kale komutanlarına bu inatçı savaşçıların etrafını sarmaları için emirler gönderdi. En yakın birlik, Cutser'ın Küçük Bighorn'da uğradığı yıkımdan bu yana yeniden toparlanmış olan 7. Süvari Alayı'ydı. Savaşmak istemeyen Kızılderililere karşı kazanacakları bir zaferle alayın onurunu pekiştirmeye çok hevesli olan 7. Süvari Kolu Yellowstone Park'a gitmek üzere güneybatıya doğru yola çıktı. Eylül'ün ilk haftasında hemen her gün nesperçe gözcüleriyle 7. Süvari Alayı gözcüleri birbirlerini gördüler. Kızılderililer 7. alayla yaptıkları ufak bir çarpışmadan akıllıca manevralarla kurtuldular ve kuzeye, Kanada'ya yöneldiler. Ama büyük savaşçı Sherman'ın Ayı Postu Miles'a yollarını kesmesi için Keogh Kalesi'nden yürüyüş emri verdiğinden haberleri yoktu. 23 Eylül'de hemen her gün tekrarlanan küçük çatışmaları geride bırakan nesperçeler Cow Island yakınlarında Missouri Irmağı'nı geçtiler. Geçişi izleyen 3 gün boyunca tek bir asker izine rastlamadılar. Ayın 29'unda avcılar küçük bir yaban sığırı sürüsünde karşılaştılar. Yiyecekleri ve cephaneleri tükenmeye yüz tutmuştu. Günlerce süren hızlı yürüyüşten dolayı atlar bitkin düşmüştü. Bu yüzden reisler Ayı Pençesi dağlarında konaklamayı kararlaştırdı. Uzun zamandır boş kalan midelerini yaban sığırı etiyle dolduracaklar, biraz dinlendikten sonra ertesi gün son bir uzun yürüyüşle Kanada sınırına ulaşmayı deneyeceklerdi. General Howard'ın 2 günlük uzaklıkta olduğunu biliyorduk, diyordu Sarı Kurt. Onu atlatmak zor olmuyordu. Bununla birlikte ertesi sabah güneyden 4 nala 2 gözcü çıka geldi. Askerler, askerler diye bağırıyorlardı. Kamptakiler yola çıkma hazırlığı içindeyken uzaktaki tepelerden başka bir gözcü battaniye sallayarak yeni bir haber verdi. Düşman sağımızda, hücum yakın. Saldırıya kalkanlar süvarilerdi. Ayı postu Maz'ın Kızıldereli iz sürücüleri birkaç saat önce misperçelerin izini bulmuştu. Saldırıya geçen alayda Robinson Kalesi'nde mavi ceketlilere satılan 30 kadar Sioux ve Cheyenne savaşçısı da vardı. Bunlar asker giysileri giyerek halklarına sırt çeviren, ihanet eden ve azgın atın ölümüne yol açan olayı yaratan genç savaşçılardı. 4 nala kalkan 600 atın çıkardığı gök gürültüsünü andıran ses yeri göğü titretiyordu. Ama beyaz kuş telaşa kapılmadan savaşçılarını kampın önüne mevzilendirdi. İlk saldırı dalgası yaklaşınca nesperçe savaşçıları ateş açtı. Tek kurşunları bile boşa gitmiyordu. Birkaç saniye içerisinde 24 asker öldürülmüş, 42'si de yaralanmış bulunuyordu. Saldırı başıboş atların ve atsız kalmış süvarilerin birbirine girdiği bu kargaşaya dönüşmüş ve tamamıyla püskürtülmüştü. Reis, Joseph yakın mesafeden dövüşüyorduk. Aramızda 20 adım bile yoktu. Askerleri ölülerini orada bırakarak kendi mevzilerine dönmek zorunda bıraktık. Silah ve cephanelerini topladık. İlk gün ve o gece 18 erkek ve 3 kadın kaybettik. Joseph'ın kardeşi Olokot ve ihtiyar yalvaç Tuhulhulzote'de ölüler arasındaydı. Karanlık bastırınca nesperçeler kuzeye kaçmayı denediler. Ama ayı postu kampın çevresini askerleriyle kuşatmıştı. Askerlerin sabahleyin yeni bir saldırıya geçeceklerini uman savaşçılar geceyi siper kazarak geçirdiler. Bununla birlikte ayı postu hücuma geçeceği yerde beyaz bayraklı bir haberci gönderdi. Haberci Joseph'ın teslim olarak halkının hayatını kurtarmasını istiyordu. Joseph gönderdiği cevapta, bu öneri üzerinde düşündükten sonra kararını vakit geçirmeden General Miles'a bildireceğini açıkladı. Kar serpiştirmeye başlamıştı. Savaşçılar Kanada'ya kaçacaklarını kolaylaştırabilecek bir tipinin bastıracağını umuyorlardı. Aynı gün geç saatlerde Miles'ın Sioux'ları bir beyaz bayrakla geldiler. Joseph onları karşılamak için savaş alanının ortasına doğru yürüdü. Sioux'lar bize General Miles'ın içten olduğunu ve barışı gerçekten istediğini sandıklarını söylediler. Bunun üzerine General Miles'ın çadırına doğru yürüdüm. Bu olayı izleyen 2 gün boyunca Joseph tutuklu kaldı. Ayı postu onu barış bayrağına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklamıştı. Bir yandan da oraya getirdiği topçularıyla yeniden saldırıya girişti. Ne ki nesperçe savaşçıları yerlerinden kımıldamıyordu. Joseph'da tutuklu olduğu 2 gün boyunca sert bir rüzgarla karışık bir tipi ortalığı kasıp kavurdu. 3. gün Joseph'ın savaşçıları reislerini kurtarmayı başardı. Maz'ın subaylarından birini yakalamışlardı. Reislerini bırakmadıkları takdirde subayı öldüreceklerini söyleyerek generali tehdit ettiler. Aynı gün General Howard'ın ordusu Miles'ı takviyeye geldi. Joseph artık tükenmekte olan çetesinin kederinin belli olduğunu anlamıştı. Miles yeniden barış elçileri gönderip toplanmalarını önerdiğinde Joseph generalin barış koşullarını sordu. Koşullar basit ve kesindi. Eğer gelir silahlarınızı teslim ederseniz demişti Miles, canınızı bağışlar size ayrılan bölgeye gönderirim hepinizi. Kuşatılmış kampa dönen Joseph, reislerini sonra bir kez toplantıya çağırdı. Ayna ile Beyaz Kuş, savaşı sürdürmekten yana çıktılar. Gerekirse ölmeye bile hazırdılar. Canlarını dişlerine takarak 1300 millik bir yoldan gelmişlerdi. Artık uğraşı bırakamazlardı. Joseph isteksiz bir şekilde kararını erteledi. 4 gün süren kuşatmanın, o gün öğleden sonra meydana gelen son çatışmasında keskin nişancı askerlerden biri aynayı alnının ortasından vurdu. Ayna o saat öldü. 5. gün diyordu reis Joseph. Gidip mağaza teslim ettim silahımı. bir de teslim olma nutku çekti. Temenwood bu olayın üzerinden uzun süre geçmeden ordudan ayrıldı. Avukatlığa başladı. Hiciv niteliği taşıyan şiir ve makaleler kaleme aldı. Reis Joseph ve Nesperçilerle olan deneyleri daha sonraki hayatını etkiledi. Bir sosyal adalet savaşçısı ve ezilenlerin savunucusu oldu. Temen Charles Erskine Scott Wood tarafından kaydedilen bu güzel söylev zamanla Amerikan Kızılderililerin en çok bilinen söylevlerinden biri haline geldi. General Howard'a yüreğindekilerini bildiğimi söyleyin. Onun bana daha önce bütün söyledikleri yüreğimden çıkmadı. Savaşmaktan bıktım. Reislerimiz öldürüldü, Ayna öldü, Tuhulhulzote öldü. İhtiyarlardansa hiç kimse kalmadı hayatta. Evet yahut hayır diyebileceklerin hepsi genç insanlar. Gençlerin önderi yani Olokot öldü. Hava buz gibi. Battaniyemiz yok, küçük çocuklar donarak ölüp gidiyor. Halkın arasından bazı kişiler tepelere kaçtı. Yanlarında ne battaniyeleri var ne de yiyecekleri bir şeyler. Kimse nerede olduklarını bilmiyor. Belki de şu anda donarak ölmek üzeredirler. Çocuklarımı arayıp bulmak için zamana muhtacım. Belki de onları ölüler arasında bulacağım. Reislerim, sözlerime kulak verin. Yorgunum. Yüreğim keder ve yasla dolu. Güneşin şu anından sonsuza dek savaşmayacağım bundan böyle. Karanlık basıp teslim olma hazırlıkları yapılırken beyaz kuşla teslim olmaya yanaşmayan bir takım savaşçılar vadinin çukurluklarından sürünerek Kanada'ya doğru kaçmaya başladılar. Kaçışlarının ikinci günü sınırı geçtiler. Üçüncü gün ise uzaktan atlı Kızılderililer göründü. Yaklaşan Kızılderililerden biri işaretle sordu. Siz hangi kabiledensiniz? Nesperçiyiz diye cevap verdiler. Ya siz? Cevap, biz Sioux'yuz oldu. Ertesi gün oturan boğa göçmen Nesperçileri Kanada'daki köyüne kabul etti. Reis Joseph ve öbürleri ise artı özgürlüklerini yitirmişlerdi. Ayı postu Miles'ın söz verdiği üzere Lafayette'ye götürülmediler. Orada onları sığırlar gibi Kansas'taki Leavenworth Kalesi'ne sürdü. Orada bataklık bir arazide savaş tutsakları olarak hapsedildiler. Yüze yakını öldükten sonra sağ kalanlar Kızılderili bölgesindeki çorak bir ovaya götürüldü. Modoklar gibi Nesperçiler de sıtma ve üzüntüden kırıldılar. Bürokratlar, Hristiyan beyler onları sık sık ziyaret ediyor ve yatıştırıcı sözler söylüyorlardı. Bunlar döndüklerinde bir takım kuruluşlara sayısız raporlar yağdırıyorlardı. Sonunda Joseph'ın Washington'a gidip hükümetin büyük reisleriyle görüşmesine izin çıktı. Hepsi dostum olduğunu söylüyor. Adalet mutlaka tecelli edecekmiş diyordu. Ama bir sürü doğru söz ederlerken halkın için neden hiçbir şey yapmadıklarını anlayamıyorum. General Miles yurdumuza gönderileceğimize söz vermişti. Ben de ona inandım. Yoksa asla teslim olmazdım. Daha sonra haklarını elde etmek amacıyla sert bir dilekçe verdi. Durmadan konuşuyorsunuz ama bir şey yaptığınız yok. Elle tutulur bir şeyler yapılmadıkça güzel sözlerin etkisi uzun sürmez. Sözler ölüleri geri getirmez. Şimdi beyazların üşüştüğü yurdumun bedelini sözlerle ödeyemezsiniz. Güzel sözlerle halkımın sağlığını geri veremezsiniz. Onları ölmekten kurtaramazsınız. Güzel sözlerinizle halkıma barış içinde yaşayacağı bir yurt veremezsiniz. Bütün güzel sözleri ve bozulan anlaşmaları hatırladıkça yüreğim parçalanıyor. Irmaklar tersine akmadıkça hapse tıkılmış ve özgürlüğü elinden alınmış bir adamın durumundan memnun olmasını beklemeyin. Büyük beyaz reislerden bazılarına beyazların rahatça her yere gidebildiklerini gördükleri halde Kızılderililere oldukları yerde kalmalarını buyurma yetkisini nereden aldıklarını sordum, cevap veremediler. Bana özgürlüğümü verin. Yolculuk edebilme, konaklama, çalışma, istediğim yerde ticaret yapabilme, atalarımın dinine inanma, kendi kendime düşünebilme, konuşabilme ve hareket edebilme özgürlüğümü verin. O zaman her kanuna uyarım, her cezaya razıyım. Kimse Joseph'ın bu dilekçesine kulak asmadı tabii. Joseph'ı Kızılderili bölgesine geri yolladılar. Joseph 1885'e kadar orada kaldı. O yıl sağ kalabilen nesperçelerin sayısı ancak 287 idi. Bunların çoğu ya eski özgürlük günlerini hatırlamayacak kadar genç yahut da Amerika Birleşik Devletleri'nin yüce gücüne bir tehlike olmayacak kadar yaşlı, hasta ve çökmüşlerdi. Sağ kalanlardan bir kısmına Lafayette'deki ırktaşlarının yanına gitmesine izin verildi. Öteki nesperçileri etkilemesinden korktukları Reis Joseph ve 150 nesperçiyi ötekilerle birlikte hapse atmayı tehlikeli bulmuşlardı. Hükümet onları Washington eyaletinin Powell rezervasyonundaki Nespelm'e gönderdi. Bunlar ömürlerinin sonuna kadar orada sürgün hayatı yaşadılar. Joseph 21 Eylül 1904'te öldüğü zaman temsilcilik hekimi raporunda ölüm nedenini gönül kırıklığı olarak belirtti. 14. Cheyenne'lerin yurtlarına dönüşü. 1878. 10 Ocak. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na kadınlara oy hakkı tanınmasını isteyen bir önerge sunuluyor. 4 Haziran. İngiltere Türklerden Kıbrıs'ı alıyor. 12 Temmuz. New Orleans'da sarı humma salgını başlıyor. 4500 kişi ölüyor. 18 Ekim. Edison elektrik akımını günlük kullanıma uygulanabilir şekilde dağıtmayı başarıyor. New York borsasında hava gazı hisseleri düşüyor. Aralık. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde üniversite öğrencileri polis ve kazaklarla çatışıyor. Avusturya'da Ferdinand Mantleher seri atışlı tüfeği icat ediyor. David Hughes mikrofonu buluyor. New York Senfoni Derneği kuruluyor. Gilbert ile Sullivan HMS Pinafore'u sahneliyor. Güneyde kaldığımız sürece çok acı çektik. Birçoğumuz adını bilmediğimiz hastalıklara tutularak öldük. Yüreklerimiz doğduğumuz ülkeyi arıyor ve özlüyordu. Sadece birkaç kişi kaldık. Tek istediğimiz üzerinde yaşayabileceğimiz bir toprak parçası. Kulübelerimizi olduğu gibi bırakıp geceleyin kaçtık. Askerler arkamızdan geldi. Atımı sürüp yanlarına gittim. Savaş istemediğimizi olduğu gibi anlattım. Yalnızca kuzeye gitmek istiyorduk. Bizi rahat bıraksalardı kimseyi öldürmeyecektik. Buna verdikleri biricik cevap yaylım ateşi oldu. Bu olaydan sonra çarpışmak zorunda kaldık. Ama gene de üstümüze gelmedikçe hiç kimseyi öldürmedik. Kardeşim kör bıçak, çetemizin yarısıyla Robinson Kalesi'ne giderek teslim oldu. Silahlarını bıraktılar, beyazlar da hepsini öldürdü. Kuzeyli Cheyenne'lerden Ochum Gache, küçük kurt. Tek istediğimiz barış içinde yaşamak. Büyük babaya boyun eğdik ve güneye gittik. Gördük ki orası bir Cheyenne'in asla yaşayamayacağı bir yer. Bu yüzden yurdumuza döndük. Hastalıktan kırılmaktansa dövüşerek ölmek daha iyidir diye düşünüyorduk. Beni burada öldürebilirsiniz fakat geri gönderemezsiniz. Gitmeyeceğiz. Bizi oraya götürmenin tek yolu gelip sopalarla kafamızı patlatmaktır. Bizi yerimizden ancak böyle çıkarır ve oraya ancak ölülerimizi götürebilirsiniz. Kuzeyli Cheyenne'lerden Tahmela Pasme, kör bıçak. Birçok Kızılderili çetesi tanımış biri olarak diyebilirim ki Kızılderililerin Cheyenne kabilesi bu ırkın en erdemli koludur. Üç parmak. Albay Ranald S. Mackenzie. 1877 yılında otların yeşerdiği ay Azgınot Oglalaları Robinson Kalesi'ne götürürken kış boyunca ona katılmış bulunan Cheyenne çeteleri de atlarını ve silahlarını teslim edip kendilerini askerlerin merhametine bıraktılar. Teslim olan Cheyenne reislerinin arasında küçük kurt, kör bıçak, dinelen geyik ve yaban domuzu da vardı. Teslim olan Kızılderililerinin sayısı bini bulmuyordu. Küçük Bighorn Savaşı'ndan sonra ötekilerden ayrılan iki ay 350 Cheyenne Tongue Ormanı'ndaki Keo Kalesi'ne giderek ayı postu Miles'a teslim oldu. Robinson Kalesi'ne gelen Cheyenne'ler küçük kurt ve kör bıçağın imzaladığı 1868 anlaşmasına göre Sea Rezervasyonu'nda onlarla birlikte yaşayacaklarını sanıyorlardı. Bununla birlikte Kızılderili bürosundan gelen temsilciler anlaşmanın onları ya Sioux bölgesinde yahut da Güneyli Cheyenne'lere ayrılmış bir bölgede yaşamaya zorunlu kıldığını söylediler. Temsilciler Kuzeyli Çeyenlere akrabaları Güneyli Çeyenlerle birlikte yaşamak üzere Kızıldereli bölgesine taşınmalarını öğütlüyorlardı. Halkımız bu konuşmadan hoşlanmamıştı, diyordu Tahtabacak. Hepimiz Karatepelere yakın olan bu topraklarda yaşamak istiyorduk. Ama büyük reislerimizden biri, Dinelen Geyik, oraya gitmemizin daha iyi olacağını söyleyip duruyordu. Bana kalırsa kabilemizden onunla aynı kanıda olan 10 çeyen bile çıkmazdı. Herkes onun beyazların arasında önemli bir kişi sayılabilmek için böyle konuştuğunu biliyordu. Hükümet yetkilileri Kuzeyli Çeyenler konusunda ne yapacaklarını kararlaştıra dursunlar, Mavi Ceketlilerin komutanları da Robinson Kalesi'ndeki savaşçılardan bazılarını silah altına almışlardı. Bunları teslim olmayı kabullenmemekte direnen kaçak çetelerin izini bulmada kullanacaklardı. Bir süvari teğmeni William P. Clark, Küçük Kurt'la birkaç savaşçısını kendisiyle birlikte çalışmaları için kandırdı. Clark, araziye çıktığında başına beyaz bir şapka giyiyordu. Çeyenlerin de ona verdikleri ad buydu, Beyaz Şapka. Çok geçmeden Beyaz Şapka'nın Kızılderililerden hoşlandığını, yaşamalarına, kültürlerine, dillerine, dinlerine ve törelerine ilgi duyduğunu keşfettiler. Clark sonradan Kızılderili işareti dili üzerine bilimsel bir eser yayımladı. Küçük Kurt Robinson Kalesi'nde Beyaz Şapka ile birlikte kalabilirdi isteseydi. Ama Washington'dan Cheyenne'lerin Kızılderili bölgesine gönderilmesi için emir gelince halkıyla birlikte oraya gitmeyi seçti. Ayrılmadan önce duygulu Cheyenne reisleri 3 yıldızlı kuruktan son bir toplantı düzenlemesini istediler. General onları ikna etmeye çalıştı. Gidip Kızılderili bölgesine bir bakmalılardı hiç değilse. Beğenmezlerse kuzeye dönebilirlerdi. Hiç değilse çeviriciler Kuruk'un sözlerini böyle yorumlamışlardı. Çeyenler güneye giderken kendilerine Beyaz Şapka'nın eşlik etmesini istiyorlardı. Ama ordu bu görevi teğmen Henry W. Lufton'a verdi. İyi bir adamdı diyordu Tahtabacak. Kızılderililere her zaman iyi davranırdı. Lufton'a Uzun Beyaz Adam adını takmışlardı. Lufton hastaların ve yaşlıların gündüz askeri arabalara binmesine ve geceleri de ordu çadırlarında yatmalarına izin verince çok seviniyorlardı. Uzun Beyaz Adam herkesin yeterli ekmek, et, kahve ve şeker almasına dikkat ediyordu. Güney yolculuğunda av yollarını izliyorlardı. Şehirlerin açığından geçmekle birlikte ovanın hızla değiştiğini, demir yolları, çitler ve binalarla dolduğunu görüyorlardı. Birkaç küçük yaban sığırı ve antilop sürüsüne rastladılar. Uzun Beyaz Adam reisler tarafından seçilen 30 savaşçıya tüfek dağıttı ve avlanmalarına izin verdi. Atların kıl döktüğü ay Robinson Kalesi'nden çıkan Cheyenne'ler 972 kişiydiler. Bunlardan 937'si 100 uyku uyuduktan sonra 5 Ağustos 1877'de Cheyenne Arapaho bölgesindeki Reno Kalesi'ne vardı. Yolda birkaç ihtiyar ölmüş, gençlerden birkaçı da kuzeye geri dönmek amacıyla kaçmıştı. Üç parmak Mackenzie onları Reno Kalesi'nde karşıladı. Atlarını ve ellerinde kalan son silahları teslim aldı. Ama bu kez vurmadı atları. Kızılderililer yeni topraklarına yerleşip de tarımla uğraşmaya başlayınca bunları geri vereceğine söz verdi. Daha sonra da Kızılderilileri temsilci John D. Miles'ın yönetimine terk etti.